Hayırlı günler aziz dinleyenlerimiz. Kalbi Hayat programımız bugün kalbin eğitimi konusuyla inşallah devam edecek. Bizleri evlerinde, radyolarının başında, iş yerinde dinleyen aziz dinleyenlerimize öncelikle hayırlı işler, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kalp bizim insan olarak sürekli gündemde tutmamız gereken bir uzvumuz. Hem bedenin sıhhati bakımından kalbin sıhhatli çalışması önemli, hem de manevi dünyamız itibariyle ötelerin bize lütfettiği program sıhhati bakımından kalbimizin sıhhati, kalbimizin işleyişi önemli. Bu bakımdan kalp eğitimi yüzyıllar boyu kendini düşünen, ahiret kaygısı güden, Allah'a imanla kendini Rabbine bağlayan herkesin bir şekilde gündemine girmiştir. Kalbin eğitimi ifadesinden neyi anlamalıyız? Bu önemli bir sorudur. Tabii bu kalbin eğitimi meselesine geçmeden önce eğitim nedir? Kısaca efendim ifade etmek gerekirse, eğitim muayyen bir maksadın, gayenin gerçekleşmesi için kişiyi o yönde geliştirmeye yönelik bilinçli, planlı ve tedrici bir şekilde yapılan faaliyetler bütünüdür. Bu şekilde tarif edilir. Daha başka tarifleri de var ama en geniş tarif bu şekilde yapılıyor. Önce bir hedef belirleniyor. Bu hedefi nasıl belirleneceği ayrı bir mesele. Kişinin kendisini mi belirler, yoksa kendisine tanımlanmış hedefler var mıdır? Birazdan inşallah bu konular üzerinde de durmuş olacağız. Rastgele bir faaliyetler bütünü değil, planlı bir faaliyetler bütünü. Bir de tedricilik esastır eğitimde. Yani kademe kademe, adım adım iyileştirme, hedefe doğru yaklaşma anlamına gelen, o süreç içerisinde belli bir sonuca ulaşmayı ifade eden bir yönü vardır eğitimin. Buna da tedrici bir şekilde diyoruz. Kademe kademe, adım adım yapılan bir faaliyettir. Yani boyacı küpüne batırılıp çıkarılan bir kumaşın boyanmasına benzemez kişiliğin eğitimi. Kişiliğin eğitimi bir günde başlayıp biten bir şey de değildir. Bu bir süreçtir. Bunun için zaten Kur'an-ı Kerim mesela 23 senede nazil olmuştur, indirilmiştir. Her inen ayet bir yönünü inşa etmektedir, hem ferdin hem toplumun. Ama bir anda olmamaktadır. Mesela sadece içkinin yasaklanma sürecinde 4 ayrı kademe vardır. Alışkanlıkları değiştirmek, dönüştürmek kolay bir hadise değildir. Kalbin eğitiminde de bu durum elbette aynı şekilde söz konusudur. Arapçada terbiye kelimesi kullanılır daha çok eğitim karşılığında. Terbiye de zaten bir şeyi kademe kademe, tedriciyle kemaline erdirmek, en güzel kıvamına ulaştırmak manası vardır. Bu kısa açıklamadan sonra acaba İslam'a göre ferdin eğitiminden maksat nedir? Yani kişilik eğitimi deyince, insanın eğitimi deyince neyi kastederiz? Bu soruya doğru cevap verebilmek için öncelikle insanın yaratılış gayesinin ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekir. Muhterem dinleyenlerim. Kur'an'a göre insanın yaratılış gayesi yaratıcısına gereği gibi kul olmak ve onun adına yeryüzünü imar edip bu suretle hilafet vazifesini icra etmektir diyebiliriz. Evet, vahye inananla inanmayanın insana yüklediği misyon farklıdır. Kimisi insanı sadece konuşan hayvan olarak görünce onun koyacağı hedef farklıdır. Allah'a inanan bir Müslümanın, Kur'an'a inanan bir Müslümanın kendi şahsı için koyacağı eğitim hedefleri farklıdır. İşte biz Kur'an'a inanan, Resulullah'a inanan, İslam'a inanan müminler olarak Rabbimizin bizim için belirlediği hedefleri, misyonu kendimize hedef ve misyon olarak seçiyoruz. Ve bu çerçevede meseleye yaklaştığımız zaman ayetlerden yola çıkarak işte tam da böyle bir tarif yapılabilir. Yani insanın yaratılış gayesi yaratıcısına gereği gibi kul olmak. Çünkü ben insanları ve cinleri ancak benim kulum olsunlar diye yarattım buyurur. Yani Allah'tan başkasına kul olacak bir zihniyet yapısı, bir duygu yapısı, bir davranış boyutu, muamele boyutu değil. Yalnız Allah'ın direktiflerini, rehberliğini esas alan bir kulluk. Birinci hedef bu. Cenab-ı Hakk'ın bizim için biçtiği ve onun adına yeryüzünü imar etmek. Bu da imar vazifesi de insana verilmiştir. Yeryüzünü fesada vermek değil, yeryüzünü inşa etmek, yeryüzünü ıslah etmek, yeryüzünü en güzel hale getirmek gibi bir sorumluluk da ayrıca vardır insanda. Onun için çevre duyarlılığı bir bizim aynı zamanda bir iman duyarlılığımızdır. Biz yoldaki eziyet veren şeyin yoldan kaldırılmasını önemseriz. Efendim, insanların gözüne hoş gelmeyecek, hoş görünmeyecek her türlü görüntünün kapatılması, değiştirilmesi, düzeltilmesi, güzelleştirilmesi gibi bir sorumluluğumuz vardır. Yani mümin insan etrafı kirleten değil. Mümin insan yürüdüğü her yeri güzelleştiren, var olduğu her yeri güzelleştiren bir insandır. Bu bakımdan biz Rabbimiz tarafından aynı zamanda yeryüzünü imar etmekle, mamur hale getirmekle mükellef kılınmışızdır, sorumlu kılınmışızdır. Diğer bir bize yüklenen misyon, yeryüzünde yine hilafet vazifesini, yani Allah'ın yeryüzünde onun rızasına uygun bir şekilde onun ahkamını, onun hükümlerini onun adına icra edebilecek bir keyfiyet, bir kalite içerisinde bulunmaktır. O zaman buradan yola çıkarak diyebiliriz ki İslam'a göre ferdin ana eğitimi, şahsiyet eğitimi, kişilik eğitimi bu üç başlıktan oluşuyor. Kulluk eğitimi, yeryüzüne imar eğitimi, bir de efendim hilafet eğitimi. Bu nihai hedefi göz önünde bulundurarak İslam eğitimini ferdi Allah'ın razı olacağı bir kulluk seviyesine eriştirerek yeryüzündeki hilafet vazifesini gereği gibi deruhte edebilecek bir şahsiyet yapısına eriştirme ameliyesidir şeklinde tanımlamak mümkündür elbette. İnsanın maddi ve manevi tüm fakülteleriyle ulaştırılması gereken eğitim seviyesi bu olunca, acaba bu bütün içinde Kur'an'a göre ferdin en temel ve en merkezi cephesi olan kalbin eğitiminden ne anlaşılmalıdır? İşte esas belki bugünkü programımızın ana konusunda bu teşkil etmektedir. Yani kalbin eğitiminden ne anlayacağız? Kanaatimizce bu sorunun cevabı da kalbin insandaki fonksiyonunun bilinmesiyle verilebilecektir. Kur'an-ı Kerim kalbi bir taraftan insanın Allah ile ilişkilerinde odak noktası olarak gösterirken, diğer taraftan da yine insanın varlığı yorumlayan ve yaratıklara karşı davranışlarını düzenleyen idrak, duygu ve irade fonksiyonlarının merkezi olduğunu bildirmektedir Kur'an-ı Kerim bize. Allah ile ilişkilerde bir odak noktamız olarak kalbimiz var. Demek ki terbiyede bu nokta ciddiye alınacak. Diğer taraftan o akletme, idrak etme ve duyguları yönetme anlamında bir fonksiyonu var kalbimizin. Burayı düzenli çalışır hale getirme gibi bir sorumluluğumuz var. İradenin doğru kullanılması gibi bir sorumluluk var. Bütün bunlar işte kalbin eğitiminin ana temalarını oluşturuyor. Kalbe yüklenen bu mükellefiyetler bir anlamda onun eğitim alanını gösteriyor diyebiliriz. Ayet-i kerimede o kıyamet gününde ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a selim bir kalp getiren müstesna ayetinde geçen bu selim kalp ifadesi de kalbin ulaştırılması gereken hedefi göstermektedir diyebiliriz. kalplerin hasta olabileceğinin açıkça Kur'an'da bize bildirilmesi ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın göğüslerde bulunan hastalıklara şifa olduğunun beyan edilmesinden hareketle Kur'an tarafından sıhhatli bir kalp hedefinin gösterildiği ifade edilebileceği gibi, itikadi ve ameli olumsuzlukların pislik şeklinde vasıflandırılması ve kalbin temizliğinden bahsedilmesi sebebiyle de tertemiz bir kalbe sahip olmanın gaye olarak gösterildiği söylenebilir. Ancak hedef ister selim kalp olsun, isterse temiz ya da sıhhatli kalp olsun, netice değişmemektedir. Fakat kabul etmek gerekir ki selim kelimesi, Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan ve kalbe vasıf olarak zikredilen selim kelimesi, temiz ve sıhhatli anlamlarını da ihtiva edecek bir mana zenginliğine sahiptir. Bu bakımdan kalbi hedef olarak gösterilmeye daha elverişli görülmektedir. Buna bir de dinin en temel unsurlarından biri olan teslimiyet kavramına delaletini eklemek gerekir. Selim kelimesi aynı zamanda teslimiyet, teslim olmuş anlamına da gelir. Binaenaleyh kalp eğitimini kalbin Allah ile ilişkilerinde ve idrak, duygu ve irade gibi fonksiyonlarında sıhhatli bir yapıya kavuşturulması ve böylece her nevi manevi hastalıktan arınmış olarak tam bir teslimiyet kıvamı içinde Rabbe sunulacak hale getirilmesidir şeklinde tarif etmek mümkündür. Esasen bu tarifi bütün yönleriyle tahlil etmek gerekir ve son derece önemlidir. Kalp eğitiminden hedef nedir sorusunun tam da cevabı zannımızca böyle bir sonuç olmalıdır. Yani Allah ile ilişkilerde ve idrak, duygu ve irade gibi fonksiyonlarda sıhhatli bir yapıya kavuşacak. Ve böylece bir nevi manevi hastalıktan arınmış olarak tam bir teslimiyetle, bu teslimiyet kıvamı içinde Rabbe sunulabilecek hale getirmektir. Kalbin eğitiminden maksat budur. Kalbin her türlü etkiye açık oluşu gerçeği, onun eğitiminde öncelikle dikkate alınması gereken bir husustur. Onu etkileyen iç ve dış amiller arasında ona faydalı olanlar olduğu gibi zararlı olanlar da vardır. Hiç şüphesiz kalbi nihai gayesine eriştirmek için faydalı amillere yönelmek zaruridir. Ancak her doğanın selim bir fıtrat üzere dünyaya geldiğini haber veren nebevi düsturu da göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki kalbin eğitiminde öncelik verilmesi gereken husus onu zararlı amillerden korumak olmalıdır. Önce zarardan, fesattan koruyacaksınız. Nitekim Mecelle Ahkam-ı İslamiye'nin o kitap halinde bir anayasa gibi ortaya konan çalışmada bir madde var. Der ki def-i mefasit celb-i menafiden akdemdir. Yani önce fesada sebebiyet verenleri ortadan kaldırmak önceliklidir. Daha sonra menfaat verecek şeyleri, faydalı şeyleri efendim yüklemek esastır. Buna şöyle de misal verirler. Mesela bir havuzu temizleyeceksiniz. Havuza bir yerden, affedersiniz, bir pis su akıntısı var. Havuzu temizleyebilmek için siz oraya bol temiz su vermekle %100 temizleme şansınız yok. Öncelikle o havuzu kirleten o pis su kanalını kesmelisiniz. Önce onu kirleten unsurları engellemelisiniz. Sonra o kirli suyu temizledikten sonra yeniden bir temiz suyla orayı doldurmalısınız. Pis su devam ederken temizlik yapmak mümkün değildir. Fakat tabii tüm amillerin üstünde yegane güç ve kudret sahibi olan Allah Teala'nın mukallibül kulub olduğu gerçeği de kalp terbiyesinde asla unutulmamalıdır. Yani kalpleri evirip çevirenin Allah olduğu gerçeği kalp eğitimi söz konusu olunca sürekli gündemde tutulmalı ve kalbin hidayet üzere sebatı için sürekli Allah'a yalvarıp yakarmalı ve ona sığınmalıdır. Bu kısa açıklamadan sonra diyebiliriz ki kalbin eğitimi şöyle üç başlık altında incelenebilir. Birincisi, kalbe zarar veren amiller nelerdir? Bunlara karşı kalp nasıl korunacaktır? Evet, zararlı amillere karşı kalbi korumak. İkincisi, kalbi besleyen unsurlar, onu kemale doğru terakki etmesinde bir gıda gibi besleyen unsurlar nelerdir? Faydalı amiller nelerdir? Üçüncüsü de her şeyi elinde bulunduran Allah'a kalple ilgili nasıl bir yalvarış, yakarış ve duada bulunulmalıdır? Bu üç adımda inşallah kalbin eğitimi konusunu ele almış olacağız. Muhtemelen bugün vaktimiz tabii üçüne birden yetmeyecek. Sadece birinci madde üzerinde durmuş olacağız. Kalp zararlı amillere karşı nasıl korunacak? Yani önemli olan öncelikle hasta olmamaktır. Hıfzu sıha deniyor ya, önce sıhhati korumak esastır. Yani hastalandıktan sonra tedavinin nasıl olacağı ayrı bir şey. Ama önce hastalığa sebep olan şeylerden korunmak esastır. Kalp, insanın Allah'la ilişkilerinde iman, marifet, muhabbet, haşyet, korku, zikir, takva ve teslimiyet gibi dini hayatın en temel unsurlarına mahal olması ve yine insanın idrak, duygu ve irade gibi entelektüel boyutuna ihtiva etmesi sebebiyle titizlikle korunması gereken nurani bir latifedir kalp. Kalbe olumlu veya olumsuz yönde etkisi olan her bir şeyi biz burada bu programımız çerçevesinde amil diyeceğiz. Yani bu işi etki eden unsur. Herhangi bir şeyin kalp için zararlı ya da faydalı olduğunun tespiti ise o şeyin kalbin söz konusu fonksiyonlarına olan müsbet ya da menfi etkisine bağlıdır. Bu itibarla kalbin selim niteliğini zedeleyen, onun sıhhatini bozan, onun temizliğini gideren, kirlendiren, onun teslimiyet boyutunu zaafa uğratan her şeyi biz kalbe zarar veren amil olarak görüyoruz. Daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi kalbin gerek Allah'a yönelik gaflet, nisyan, şüphe, şirk ve inkar gibi olumsuz yönelişlerde bulunmasında olsun ve gerekse bu yönelişlerin tabii bir uzantısı olan menfi vasıfların kazanılmasında olsun etkili olan zararlı amillerin temelinde onun Allah'ın teşrii ve tekvini ayetlerine karşı ilgisizliği veya şartlı yaklaşımını görmek mümkündür. Gerek Kur'an ayetlerinde, Resullerin dillerinde bize aktarılan hakikatlerde ortaya konan mesajlara insanın duyarsızlığı, ilgisizliği ve onları adeta görmezden gelişi kalp için en zararlı bir duruştur. Zararlı amillerin temel noktasını burası oluşturuyor. İnsana Allah'ı tanıtacak ve ona varlık ve hadiseler hakkında doğru bilgi verecek bu ayetlerden yüz çeviren kalp, bu haliyle bilgi ışığından mahrum olmakta ve adeta cehalet karanlığına gömülmektedir. Nitekim mesela şu ayet-i kerime bu gerçeğe işaret eder. Mealen ifade edecek olursak Kehf suresi ayet 57. Rabbinin mesajları yani ayetleri kendisine ulaştırıldığı halde kendi eliyle işlediği bütün kötü işleri unutup onlara yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Bakın, biz böyle olanların kalplerine hakkı kavramalarına engel olan bir örtü ve kulaklarına da bir ağırlık yerleştirmişizdir. Dolayısıyla onları hidayete çağırsan da asla doğru yola girecek değillerdir. İlahi ayetlerden yüz çeviren kimseler hele hele bilinçli, inatla, ısrarla böyle kulaklarını tıkayarak, gözlerini kapatarak Allah'ın gönderdiği mesajlara karşı böyle bir menfi tutum sergileyenler asla doğru yolu bulacak değillerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bilgi vasıtaları diyebileceğimiz sözlü ve sözsüz ayetlere karşı kapanmış bir kalbin Allah'a yönelik ilişkilerinde müsbet bir gelişme kaydetmesi mümkün olmadığı gibi sıhhatli amellere kaynaklık etmesi de zaten zordur. Çünkü artık kapanmış o karanlık yüklenmiş o kalpten sıhhatli niyet, doğru niyet çıkmayacağından zaten düzgün amel, salih amel de o kişiden ortaya çıkmayacaktır. İdrakten mahrum ve menfi davranışlarla kuşatılmış bir gönülde ise güzel duyguların oluşmayacağı zaten açıktır muhterem dinleyenlerim. Bu kısa açıklamadan da kolayca anlaşılacağı gibi kalp hastalığının esas kaynağı ilahi bilgiden mahrumiyet yani cehalettir. Bu tespit aynı zamanda kalp eğitimine başlama noktasında belirlemiş olmaktadır. Zira bilindiği gibi hastalığın tedavisinde ilk adım hastalığın teşhisi, ikinci adımsa hastalığa sebebiyet veren mikrobun izalesidir. Kalp eğitimi yani tedavisi söz konusu olunca yapılması gereken şey kalbin idrak melekesinin çalışmasına yardımcı olmak. Bu maksatla sıhhatli bilgilenme yolunu ona açmaktır. Bu itibarla kalbin akletme, anlama, tedebbür ve tefekkür gibi fonksiyonlarını körelten ve böylece onu ayetler karşısında ilgisiz kılarak hastalanmasına ya da paslanmasına zemin hazırlayan amillerin neler olduğunun tespiti ve onların etkisiz hale getirilmesi zaruridir. Önce kalbin bu mekanizmasının çalışmasının önüne geçen o virüslerin bir temizlenmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kalplerin paslanmasına, körelmesine ve hatta mühürlenmesine sebebiyet veren hastalıkların esas kaynağını insanın benliği diye ifade edebileceğimiz nefs olarak belirler. Onun için tasavvuf nefsin tezkiyesini öne almıştır. Zira nefs Kur'an'ın beyanına göre başlangıçta takva ile donatıldığı gibi yani kendini koruyabilecek bir takım melekelerle donatıldığı gibi kısaca ahlaki zaaflar diyebileceğimiz fücur işleme meyilleriyle de donatılmış ve bunun tabii bir sonucu olarak da günaha temayülün ve dünyaya ait isteklerin odak noktası olmuştur. Daha önceki programlarımızda nefs kavramı ile yaptığımız açıklamada onun bu yönü üzerinde detaylı bir şekilde durmuştuk. İfade etmek gerekir ki nefisle ilgili ahlaki zaafları ve bunların kalbe etkisini teori ve pratik olarak en ince detaya varıncaya kadar inceleyenler sufiler, arifler, mürşitler, Rabbani alimler olmuştur. Hatta Kur'an ve sünnet çerçevesinde bu çerçeve içinde şekillenen İslam tasavvufunun yegane hedefinin kalbi nefsin esaretinden kurtarıp tümüyle Rabbe bağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu itibarla sufileri bu konunun uzmanı kabul etmek bir anlamda hakkı teslim etmek olacaktır. Nitekim konuyla ilgili ciltlerle ifade edilebilecek bir literatür oluşturdukları bilinen bir husustur muhterem dinleyenlerim. Binaenaleyh nefisle mücahedenin keyfiyetine yönelik onlar tarafından ortaya konulan ve ciltler tutan açıklamaları tabi bu bir radyo programı çerçevesinde bizim burada nakletmemiz mümkün olamayacak bir husustur. Belki burada yapacağımız ilgili eserlerden bir kısmına referans vermekle yetinecek ve kalbi koruma adına nefisle kalp arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğine yönelik hususları ayet ve hadisler ışığında değerlendirmeye çalışmak olacak bizim burada yapacağımız. İlahi bir donatım neticesinde nefs cevherine böyle kötülük işleme meyillerinin verilmesi ve o cevherin merkezinde yer alan kalbe de fucura karşı direnç gösterebilecek takva melekelerinin yerleştirilmesi insanın içinde bir mücadelenin doğmasına sebebiyet vermiştir. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim kısaca ilahi sınırları aşma şeklinde tanımlayabileceğimiz menfi tutum ve davranışları yasaklamıştır. Bu yasağa rağmen insanın içinde onları yapmaya yönelik arzu ve meyillerin varlığı ise inkar edilemez bir vakadır. Hepimiz her an, her gün bunu yaşarız. İçimizde Firavun ve Musa adeta sürekli çarpışmaktadır. İşte Kur'an bu çeşit meyilleri, kötülüğe yönelik meyilleri heva kelimesiyle ifade eder. Nefsin hevası. Ve nefsin, insan hakikatinin bundan bir şekilde korunmasının gerektiğine işaret eder Rabbimiz. Mesela buyurulur ki Nâziyât suresi 40 ve 41. ayetlerde Rabbinin makamından korkanın ve nefsini kötü arzulardan alıkoyanın varacağı yer cennettir. Nefs, hevasını gerçekleştirmek için kendi özü ve korunma melekelerinin merkezi sayılan kalp engelini aşmak mecburiyetindedir. O içimizdeki o fücur merkezi gibi de çalışan o nefs bir şekilde önündeki engeli aşacak ki insana hakim olsun. Tasavvuf literatüründe nefsin bu fısıltılarına genel anlamda havatır, özel anlamda ise hevacis adı verilmiştir. Sürekli böyle içimizdeki fısıltılar havatır denir. Ama havatır daha çok hem şeytandan gelen, hem melekten gelen, hem Cenab-ı Hak'tan doğrudan gelen, nefisten gelen şeylerin ortak adıdır. En genel çerçeve havatır diye gelir. Fakat daha özel anlamda nefsin fısıltılarına literatürde, tasavvuf literatüründe haciz, çoğulu ise hevaciz denilmiştir. Nefs bu fısıltılar sayesinde kalbi etkileme fırsatı bulursa kişide kötülük işleme iradesi ortaya çıkacaktır. Bu irade neticesinde meydana gelen inanç, amel ve duyguysa hakikatte kalbin fonksiyonlarını zayıflatan ve onu hasta duruma düşüren bir virüs işlevini görecektir. Bu faaliyet bu yönde devam ettikçe kalp bir anlamda nefsin esiri durumuna düşecektir ki bu durum kalp için adeta bir ölüm demektir. Kalbin anlayışının yok olması ve mühürlenmesi işte bu şekilde gerçekleşmektedir. Ayet-i Kerime buna çok açık işaret eder. Heva ve hevesini tanrı edinen ve bunun üzerine Allah'ın o kimsenin hidayete kapalı olduğunu bilerek saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği ve gözlerinin üzerine bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah'ın onu terk etmesinden sonra kim ona doğru yolu gösterebilir? O halde hiç düşünüp ders çıkarmaz mısınız? Heva ve heves, insanın bu nefsin arzuları tanrılaşınca netice itibariyle kalp mühürlenir, gözlere perde çekilir, kulaklar tıkanır adeta. Artık bu kimse hidayet yolunu bulma şansına hemen hemen sahip değil gibidir. İşte ayette açıkça işaret ediliyor. Kalbi koruma adına o zaman yapılması gereken en önemli husus, nefsin hevasına ram olmamaktır. Onun esiri olmamaktır. Bunun yolu da kanaatimizce bir taraftan nefsin hevasını besleyen ve onu güçlü kılan unsurların izalesine yönelirken, diğer taraftan da kalbin korunma melekelerini manevi gıdalarla sürekli güçlendirmektir. Düşmanı zayıflatmak, ordumuzu güçlendirmek esastır. Bu tahakkuk ederse, nefsin kalbe yönelik etkisi, kemiyet ve keyfiyet olarak zayıflayacak ve buna karşılık kalpte nefsin fısıltılarından büyük ölçüde kurtulmanın verdiği hürriyetle kendi esas fonksiyonlarını icra etme fırsatı bulacaktır. Ancak söz konusu neticeyi gerçekleştirmek kolay olmayacaktır. Zira nefis bir anlamda insanın iç düşmanıdır. Bilindiği gibi düşmanın en tehlikelisi de içte olandır zaten. Bu itibarla sufiler nefisle cihadın en büyük cihat, yani cihad-ı ekber olduğunu söylemişlerdir. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mücahid Allah'a itaat hususunda nefsiyle cihad eden kimsedir ifadesi de nefisle mücahidenin gerçek bir cihat olduğunu vurgulaması bakımından dikkat çekicidir muhterem dinleyenlerim. Nefislerimizin bu aşırı lüzumsuz ilahi hudutları aşan hevasıyla girişilecek mücadelede öncelikle yapılması gereken şey hevayı harekete geçirecek ve güçlendirecek şartları ortadan kaldırmaktır. Bu iç hevayı, kötülüklere karşı isteği harekete geçiren amilleri iki kısımda değerlendirmek mümkündür. Bunlardan birincisi, insanlardan olsun, cinlerden olsun, Kur'an'da genel anlamda şeytan adı verilen vesveseci varlıklardır. Bunların hem insan hem cin sınıfları vardır. Şeyatînül insi vel cin buyurur Cenab-ı Hak. İnsan ve cin şeytanları. İkincisi de bizim çevre diye isimlendirdiğimiz insanı etkileyen diğer unsurlardır. Şeytan ve askerlerinin kimlerden teşekkül ettiği ve insana yönelik etkilerinin nasıl gerçekleştiği konusunda esasen bu program zinciri içerisinde daha önceden bilgi verdiğimiz için burada tekrarına gerek duymuyoruz. Fakat konunun bütünlük arz etmesi bakımından bazı hususların hatırlanmasında fayda vardır diye düşünerek kısaca bu konuyla ilgili de bilgi vermekte fayda var. Kur'an-ı Kerim insan düşmanı olarak tanıttığı şeytan ve askerlerine karşı sürekli uyanık olunması tavsiyesinde bulunur. Zira o ilahi divandan kovulmasının ardından Allah'ın kullarını doğru yoldan saptırmayı kendine vazife olarak seçmiş ve başarıya ulaşma uğruna her yolu deneyeceğini açıkça ilan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre şeytan insanı doğrudan etkileme gücüne sahip değildir. Esasen onun hilesi zayıftır. Ancak onu başarılı kılan şey insan nefsinin zafiyetleridir. Yani şeytan bir anlamda nefsin menfi temayüllerinin uyarıcısı ve destekçisidir. İmam-ı Gazali, şeytanın kalbe nüfuz etme yollarının insanda bulunan menfi vasıflar sayısınca çok olduğunu ifade ederek onlardan belli başlı büyük kapıları şöyle sıralar. Şehevi arzular, gazap, hırs, haset, tamahkarlık, cimrilik, taassup, çok yemek, zinet tutkusu, acelecilik, para ve mal sevgisi, uzun emelli oluş ve dünyaya aşırı bağlılık. Bunlar şeytanın içimize doğru nüfuz etme yolları. Kalbin selametini temin bakımından bu kapıların kapatılmasının lüzumu üzerinde duran Gazali, bunun ancak söz konusu vasıfların kalpten sökülüp atılmasıyla sağlanabileceğini belirtir. Yine devamla der ki, bu vasıflar temizlendikten sonra şeytanın kalbe etkisi sadece vesvese vermek suretiyle kalpte bir takım düşünceler yani havatır oluşturmaktır. Bu ise zikrullah sayesinde kolayca giderilebilecek bir durumdur. Ancak şunu belirtelim ki gerçek zikrin kalbe yerleşmesi ancak kalbin kötü sıfatlardan arınıp takva ile mamur hale gelmesinden sonra olur. Aksi halde zikir zannedilen şey hadis-i nefs yani nefsin fısıltısından başka bir şey değildir. Böyle bir zikir kalbi herhangi bir etki yapamayacağı gibi şeytanı da kovamaz. Nitekim Allah Teala'nın takva sahiplerine şeytandan gelen bir vesvese dokunduğu zaman onlar Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler beyanında da açıkça ifade edildiği gibi zikirle korunma yalnız muttakiler içindir. Gazali'nin kalbe nispet ettiği olumsuz vasıflar Kur'an'da daha çok nefs kavramına izafe edilmiştir. Şeytanın insana yönelik girişimlerinde en çok kullandığı bir silah olan vesvesenin ise kalbin çevresini oluşturan sadrı hedef aldığı söylenebilir. Nitekim ayette yüvesvisü fi sudurinnas. Şeytan o gizli hannas diye ifade edilen hannas şeytanın bir ismidir, vasfıdır. O insanların göğsüne vesvese verir. Doğrudan kalbe ifade edilmiyor da kalbin çevresi diye ifade edebileceğimiz sadra vesvese verdiği söyleniyor Kur'an-ı Azimuşşan'da. Fakat bazı hadislerde şeytanın doğrudan kalbe vesvese verdiği de ifade edilmiştir. Binaenaleyh şeytanın kalbe nüfuzu genellikle nefs aracılığıyla gerçekleşmekte ise de zaman zaman doğrudan kalbi etkilediği de söylenebilir. Ancak söz konusu hadislerde geçen ifadeler İlk muharrik olması sebebiyle kalbe gelen vesvese şeytana nispet edilmiştir şeklinde yorumlanacak olursa, o zaman şeytanın kalbe nüfuzu ancak nefs aracılığıyla mümkün olabilir tespitinde bulunabiliriz. Bu yoruma göre şeytan, nefsin zafiyetlerini harekete geçirmekte, nefis de bu dürtü neticesinde kalbi yönlendirmeye çalışmaktadır. Kur'an'ın şeytanla kalp arasında doğrudan bir ilişki kurmaması ve hadislerin de çoğu zaman mane olarak rivayet edilmesinden hareketle bu yorumun daha isabetli olabileceğini göz ardı etmemekle birlikte biz zaruret olmadıkça hadislerin lafızlarının da göz önünde bulundurulmasının daha uygun olacağını efendim düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim insan sadrına vesvese veren varlıkların cinlerden ve insanlardan olabileceğine dikkat çeker. Ve bunların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini vurgular. Şeytanların zikirden uzak kalan kimselerle adeta arkadaşlık yaptığını haber vererek Rabbimiz onun şerrinden korunmanın yegane çaresinin Allah'ı unutmamak olduğunu bildirir. Hiç şüphesiz Allah'ı hatırlayan kimse onun sevap ve azabını göz önüne getireceği için ilahi hudutlara riayet edecek ve böylece yalnız Allah'a kul olmak suretiyle onun koruması altına girecektir. Nitekim şeytanın bu gibi kimselere herhangi bir etkisinin olamayacağını Yüce Rabbimiz Kur'an'da bize bildirmiştir. Mesela Hicr suresi ayet 42'de şeytana Cenab-ı Hak şöyle der, buyurur. Benim halis kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak sana uyan azgınları saptırabilirsin. Öyleyse halis kulluk, ihlaslı kulluk, samimi kulluk, Allah'a bağlılık gerçekleştiği ölçüde şeytanın etkisi zafiyete uğramakta, azalmakta, belki sıfıra inmektedir. Nefsi nevasını harekete geçiren ve güçlendiren diğer bir unsur da muhterem dinleyenlerim, çevre faktörüdür. Biz burada çevre kavramıyla daha çok insanın içinde yaşadığı ve huzurlarıyla ilişki kurduğu ortamı kastetmiş bulunuyoruz. Bu konuyu daha önce fiziki çevre, sosyal çevre ve meşguliyetler olarak incelemiş ve çevrenin kalbi etkisi üzerinde detaylı bir şekilde durmuştuk önceki programlarımızda. Ancak nefsin hevasını olumsuz yönde tahrik etmesi bakımından ilahi ölçülere göre kötü çevre diye nitelendirilebilecek ortamların kalp için zararlı oluşuna burada da kısaca işarette bulunmak faydalı olacak diye düşünüyorum doğrusu. Kur'an-ı Kerim geçerli mazereti olmadığı halde dinini daha iyi yaşayabileceği beldelere hicret etmeyip de kafirler arasında kalmaya devam eden kimseleri acı bir akıbetin beklediğini haber verir. Allah'ın ayetlerine inanmayan ve hatta onlarla alay eden kimselerle gereksiz bir şekilde oturup kalkmanın neticede onlara benzemekle sonuçlanacağına dikkat çekerek müminlerin Yahudi ve Hristiyanları dost edinmemeleri tavsiyesinde bulunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişinin arkadaşının dini üzere olacağı ve selim fıtratta yaratılan çocuğun genelde anne ve babasının dinine göre şekilleneceğini bildiren beyanları da yakın çevrenin insanı etkileme gücünü vurgulaması bakımından dikkat çekicidir. Nitekim günümüzde kitle psikolojisiyle ilgili yapılan çalışmalar, kitlenin ferdin şahsiyetini oluşturmada ve duygularını yönlendirmede son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır. İçinde yaşanılan coğrafi çevrenin bile kişinin duygu ve davranışlarına yansıyan etkisi göz önünde bulundurulursa, çevre faktörünün kalbi etkileme boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim taşrada yaşayan bedevilerin inkar ve nifak bakımından çok şiddetli olduklarını bildiren ayetin bu hususa telmihte bulunduğu ifade edilebilir. El-Arabu eşeddü küfran ve nifaka. O bedeviler diyor Cenab-ı Hak. Onların inkarları ve nifakları çok şiddetli olur. Bakınız yaşanılan coğrafi çevre bile insanın kalp yapısına bir şekilde etkili olmaktadır. Nefsin hevasını geçiren, harekete geçiren ve dolayısıyla kalbin inanç, duygu ve idrakinin yönlendirilmesinde etkinliği olan bir diğer unsur da kişinin sahip olduğu ekonomik ve sosyal imkanlardır. Kur'an, refah ve bolluğun genellikle şımarıklığa ve azgınlığa sebebiyet verebileceğine işaret ederek, mal, evlat, ticaret ve alım-satım gibi meşgalelerin kalplerin itminan vasıtası olan zikirden alıkoymaması gerektiğine dikkat çeker. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakirliğin inkarla sonuçlanabileceğine ilişkin beyanları da değerlendirildiğinde kalbin selameti bakımından ekonomik dengenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. İnsan malını, makamını, itibarını, şöhretini Allah'ın kendisine bir ikramı değil de kendisinin kazandığı bir takım bilgisine göre elde ettiği sonuçlar olarak görür, onlara sahibiyet iddiasında bulunmaya başlarsa gerçekten tam bir gafletin içine düşmüş ve kalbini de yavaş yavaş katılaştırmış olur. Makam ve şöhret gibi sosyal konumların nefsin hevasını gerçekleştirme adına büyük imkanlar sunacağı ise büyük bir vakadır. Özellikle sufiler mesela insanı şöhret afetinden çok sakındırmışlar. Çünkü şöhret insanların itibarı çoğu zaman ayak kaymasının sebebi olarak görülmüştür. Tarih boyunca bu olmuş, bugün de olmaktadır, yarın da olabilecek bir husustur. İnsanın çevreyle ilgisini sağlayan göz, dil ve kulak gibi uzuvların Allah'ın razı olmayacağı alanlarda kullanılmasının hevanın uyarılmasında etkisi büyüktür. Nitekim bir erkeğin mahremi olmayan bir kadına ya da bir kadının yine mahremi olmayan bir erkeğe meşru bir ihtiyaç söz konusu olmaksızın bakması, Kur'an tarafından yasaklandığı gibi kadınların karşı cinsi tahrik edecek biçimde konuşmaları da uygun görülmemiştir. Malayani diye ifade edilen lüzumsuz bakışların ve konuşmaların bile kalp için zararlı olduğunu ifade eden nebevi beyanlar da göz önünde bulundurulursa, uzuvların çevreyle ilgisinin kalp eğitimi bakımından önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu bakımdan mesela Nakşilik'te nazar ber kadem esası getirilmiş. Göz ayak ucuna bakacak demek. Göz gördüğü her şeyin fotoğrafını çeken bir fotoğraf makinesi gibi. Onları da sonra hafızaya atan bir uzvumuzdur. Ve bunlar her biri kalbi meşgul eden şeylerdir. Kalbi meşgul eden bu fotoğraflar şayet insanı ulviliklere götüren fotoğraflar değil de süfliyata sevk eden efendim işaret taşları gibi adeta hafızamıza depolanmışsa elbette bunlar kalp için son derece zararlıdır. Bu bakımdan gözün harama karşı korunması noktasında lüzumsuz bakışlardan korunması anlamında gözün ayağa bakması bir terbiye esası olarak konmuştur. İşte kulağın rastgele her çeşit müziği dinlememesi tavsiye edilmiştir. İnsanı nereye sevk ediyor? Dinlediği nereye sevk ediyor? Efendim, gördüğü nereye sevk ediyor? Konuştuğu sözler onun gönlünde nasıl bir iz bırakıyor? Boş sözler bile hele hele gafletle söyleniyorsa kalbi kurutacağı, kalbi kas katı hale getireceği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıkça ifade edilmiştir. Bütün bunlar bizim kalbin eğitimi adına kalbi zararlı amillere karşı koruma duyarlılıklarımızı oluşturuyor. Yeme ve içme gibi tabii ihtiyaçlarda ölçünün kaçırılması da esasen nefsin hevasına bir katkı sayılır. Yenilen ve içilen şeylerin miktarı ve keyfiyeti önemlidir. Onun için az yemek mesela tavsiye edilmiş. Kur'an'da yeme ve içmede aşırılığın yasaklanması, orucun takvaya sebep olabileceğinin bildirilmesi ve helal yiyeceklerle salih ameller arasında bir ilişkinin varlığının hissettirilmesi söz konusu meselenin kalp eğitimi açısından önemine bir işarettir. Nitekim sufiler nefs terbiyesi bakımından yeme ve içme adabına çok büyük ehemmiyet vermişlerdir. Hem yenilen helal olacak, hem yeteri kadar olacak, yeterinden fazla olmayacak, efendim, insanı gaflete sevk edecek derecede olmayacak. Hem de yenirken uyanık bir gönülle, Allah'ı hatırlayan bir gönülle o lokmalar efendim alınmış olacak. Kalbi insan hakikati diye ifade ettiğimiz bu nefs hakikatimizin, özümüzün merkezinde yer alan bir latife olarak düşünecek olursak, kalbe gelen etkilerin genellikle nefs aracılığıyla gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Kalbe gelen vesveselerin etkileme gücünün birbirinden farklı olması tabiidir. Mesela nefsin tek başına yaptığı etkiyle şeytan ve çevre faktörleriyle birleşerek yaptığı etki farklıdır. Nitekim nefs terbiyesi bakımından nefsin yan destekçilerini özellikle çevre faktörünü devre dışı bırakmak için sufiler zaman zaman halvet ve uzleti tavsiye ettikleri bilinmektedir. Yani halvet ve uzlette kişi daha çok çevrenin olumsuz etkilerinden korunmak ve Cenab-ı Hakk'a, onun zikrine odaklanmak, kulluğuna odaklanmak anlamında bir fırsat sunan eğitim alanlarıdır. Kalbe zarar veren nefs, şeytan ve çevre unsurlarının en azından başlangıç itibariyle kalbe yapabileceği en büyük olumsuz etki onda vesvese yani havatır oluşturmaktır. Söz konusu vesveseler kalpte istikrar kazanmadıkça veya gereği yerine getirilmedikçe, kalbin tam bir huzur içinde olmasına mani ise de fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileme adına ciddi bir engel teşkil etmezler. Ancak bu vesveseler taatte azim gösterme, zikre yönelme ve en önemlisi Allah'a sığınma gibi girişimlerle kalpten çıkarılmaz da iradeyi yönlendirerek amele dönüşürse, işte o zaman kalp için en zararlı amil devreye girmiş demektir. Zira kalple uzuvlar arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Gazali'nin de ifade ettiği gibi yapılan her amel, o amelin yapılmasına sebep olan kalbi iradenin kalpte daha da güçlü hale gelmesine yardımcı olacaktır. Bu itibarla uzuvlarla yapılan menfi ameller kalbin paslanmasının en büyük amelidir. Nitekim bu çeşit amel ve davranışların kalbi paslandırdığı ve onu zamanla iş göremez hale getirdiği meselesi programımızın içerisinde kalbin menfi vasıfları başlığı altında daha önce detaylı bir şekilde sizlerle paylaşılmıştı muhterem dinleyenlerim. Netice olarak kalbin eğitimi açısından öncelikle yapılması gereken şey onu zararlı amillerden korumaktır. Bu amillerden birincisi olan ve esasen kalbi de ihtiva eden nefis bir anlamda insanın kendisi olduğu için ondan kaçıp kurtulmak mümkün değildir. Mahiyetine içirilen fücurun gereğini icra için kendi merkezinde yer alan kalp cevherine sürekli fısıltılar gönderecektir. Kalbin burada yapması gereken husus kendinde var olan korunma melekelerini yani takva melekelerini harekete geçirmek ve Allah'a isyankar olmamak için onun yardımını da talep ederek bu vesveselere iltifat etmemektir. Galibiyet için bu mücadelede ısrar şarttır. Nefsin bu fısıltılarını güçlendirecek çevre şartlarından uzaklaşmak da kalp eğitimi adına bir zarurettir. Yine aynı şekilde kalbi doğrudan ya da dolaylı olarak vesveseleriyle etkilemeye çalışan şeytan ve askerlerine karşı da uyanık olmak gerekmektedir. Bundan korunmanın yegane yolu da Allah'ı hatırlayıp yine ona sığınmaktır. Kalpte oluşan vesveseler bir şekilde kalbi etkiler de bu etki sebebiyle amel işlenecek olursa kalbi koruma adına yapılması gereken şey söz konusu amel neticesinde kalpte oluşan kara lekeyi tevbe ve istiğfarla gidermeye çalışmaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi bu şekildedir. Şöyle buyururlar. Kul bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet el çeker, bağışlanma diler ve tevbe ederse kalbi cilalanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. İşte Hak Teala Hazretlerinin hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları kötü şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur diye zikrettiği durum budur. Hiç şüphesiz kalbi korumanın en emin yolu gönüllere şifa olarak takdim edilen Kur'an'ın gösterdiği ilahi hudutlara riayet etmek ve böylece kulluğu yalnız Allah'a tahsis ederek onun himayesine girmektir. Nitekim ilahi ölçülere riayet edip etmemenin neticede kalbin salahı ya da fesadıyla sonuçlanacağına işaret eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri konumuz açısından da son derece dikkat çekicidir. Helal bellidir. Haram da bellidir. Fakat bu ikisi arasında helal veya haram olduğu açıkça belli olmayan bir takım şüpheli şeyler vardır ki pek çok kimse onları bilmez. Bu şüpheli şeylerden her kim sakınırsa haysiyetini ve dinini kurtarmış olur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa içine girilmesi yasaklanan koru etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun. Her padişahın kendine mahsus bir korusu vardır. Gözünüzü açın. Allah'ın yeryüzündeki hususi koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Dikkat ediniz, cismin içinde bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün ceset iyi olur. Bozuk olursa bütün ceset bozulur. İşte o et parçası kalptir. Kalp eğitimi adına onu zararlı amillerden korumak bir anlamda kalbin zayıf düşmesine engel olmak demektir. Diğer bir ifadeyle kalbin fonksiyonlarının hastalanmasına fırsat vermemektir. Kalbi güçlendirmek ve yaratılış maksadı yönde geliştirmekse kalp eğitiminin diğer bir boyutunu teşkil eder. Esasen kalbi zararlı amillerden koruma faaliyetiyle onu faydalı amillerle geliştirme ameliyesini birbirinden bağımsız kabul etmek de zordur. Zira kalbin faydalı amillere yakınlığı zararlı amilleri bertaraf etmek için de gereklidir. Binaenaleyh kalbin eğitiminde her iki faaliyetin sürekli gündemde olması bir zarurettir. Ancak daha işin başında da ifade ettiğimiz gibi gelişmenin olması için öncelikle yapılması gereken engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Muhterem dinleyenlerim, inşallah bir sonraki programda kalp eğitimi adına ne tür faydalı amillere yönelebiliriz, kalbi nasıl geliştirebiliriz, bu konular üzerinde durmuş olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.